أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Yeni yerimize yeniden döndük. Klimalar takıldı. Bundan dolayı da Allah'a hamd ediyoruz. Allah Azze ve Celle bizi yeryüzünde kendi halifesi olarak yarattığı için, halife olabilmemiz için gereken yolu da gösterdi. Nefsimizi terbiye etmeyi şart olarak koştu. Madem Allah'ın halifesi olacağız, Allah'ı temsil edeceğiz, Allah'ın istediği gibi bir insan ve bir dünya meydana getireceğiz, o halde nefislerin terbiye edilmesi gerekiyordu. Nefislerin terbiye edilmesinin nasıl olacağını da bilmiyorduk. Allah bize öğretti. Namaz nefsi terbiye için, oruç nefsi terbiye için. Her ibadet nefsi bir yönden terbiye ediyor, bir eksiğimizi tamamlıyor. Namaz bir yönden nefsi terbiye eder, insanı hazırlar. Oruç başka bir yönden nefsi terbiye eder, insanı hazırlar. Zekat başka yönden, hac başka bir yönden. Farz ve nafile ibadetler her birisi insanı bir yönden nefsini terbiye eder ve insanı Allah yolunda koşturacak hale getirir. Hedef budur. Başka türlü Allah'ın halifesi olmak mümkün değil. Yani yeryüzünde Allah'a temsil edecek olan insanın nefsinin terbiye edilmesi lazım. Ve bunun bir yolunun da oruç olduğunu İslam'dan öğrenmiş oluyoruz. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Bedir Savaşı yaptı. Önemli bir savaş. Uhud Savaşı, Hendek Savaşı. Bunların kiminde zafer elde edildi, kiminde berabere kalınıldı. Daha büyük olaylar da oldu. Hicret gibi mesela. Önemli olaylar var Efendimizin hayatında. Ama bunların hiçbirisini bayram ilan etmedi. Yani Bedir'i bir bayram ilan etmedi. Hendek'i bir bayram ilan etmedi. Hatta Mekke'nin fethini bir bayram ilan etmedi. Hayber'in fethini bayram ilan etmedi. İslam iki tane bayram ilan etti. İkisi de nefisle alakalı. Nefsin terbiye edilmesiyle alakalı. Kat eflaha men zekkâhe. Nefsini terbiye eden, tezkiye eden kurtulmuştur. Bedir Savaşı'nı kazanan, savaşlarda kahramanlık gösteren denilmemiş. Nefsini terbiye eden kurtulmuştur. Nasıl ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyor ki, insanların gözünde diyor, Bedir Savaşı en önemli savaştır. Fakat diyor, bana sorarsanız Hudeybiye Bedir'den daha büyüktür. Çünkü diyor, Bedir'de biz öldürüyorduk, ölüyorduk ve öldürüyorduk, savaş yapıyorduk. Ama Hudeybiye'de ise kazanıyorduk. İnsan kazanmaya başladık. Bedir'de savaştık. Hudeybiye'de ne oldu? Hudeybiye anlaşmasında Mekkelilerin elçisi olarak gelen Süheyl bin Amr, Efendimizin ifadesini kabul etmemişti. Efendimiz katibe yaz demişti anlaşma metni hazırlanırken. Muhammedur Resulullah ile Mekkelilerin elçisi Süheyl arasında bu anlaşma yapılmaktadır. öyle yaz demişti. O da yazarken Mekkelilerin elçisi itiraz etmişti. Dedi ki biz senin Resulullah olduğunu kabul etmiyoruz ki. Böyle yazma. Muhammed bin Abdullah yaz. Sen bizim gözümüzde Abdullah'ın oğlu Muhammed'sin. Öyle yaz. Resulullah olduğunu kabul etmiyoruz. Efendimiz olur demişti, öyle yazalım. Şimdi Ebubekir Sıddık diyor ki, orada diyor itiraz eden Süheyl, Efendimizin Resulullah olduğunu bile kabul etmeyen adam, daha sonra diyor gözümle gördüm, veda haccı sırasında Allah Resulüne hizmetkarlık yapıyordu. Hudeybiye anlaşması sayesinde Efendimizin hizmetkarlığını yapıyordu. Hudeybiye anlaşmasıyla Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında kısa bir dönem de olsa saldırmazlık anlaşması imzalanmış gibi oldu ve savaş durdu. Bu arada insanlar düşünebilecek imkan buldular. Hudeybiye anlaşması sayesinde insanlar düşünebildiler, anlayabildiler, konuştular. Birbirlerini anlamaya başladılar. Daha doğrusu müşrikler İslam'ı anlamaya başladılar. Bu diyor büyük bir zaferdir. Bizi anlamaya başladılar ve sonra o anlayanların işte bir kısmı o anlaşmada Resulullah kelimesine bile itiraz eden adam geldi Efendimiz'e devesini getiriyordu. Peygamberimiz de deveyi kesiyordu. Efendimiz'in hizmetkarlığını yapmaya başlamıştı. Bundan daha büyük zafer olur mu diyor. Birçok kimsenin gözünde Bedir en büyük zaferdir. Ama diyor benim gözümde Hudeybiye hepsinden daha büyüktür. Çünkü Hudeybiye sayesinde insanlar düşünmeye başladı, anlaşmaya başladılar. Bizi anlamaya başladılar. Yani bazı insanların gözünde savaşlar en büyük zaferdir. Onların bayramı hep böyle bayramlardır. Öldükleri veya öldürdükleri günler onlar için bir bayramdır. Ama İslam peygamberinin hayatında çok zaferler var. Ama bunlar bayram ilan edilmemiş. Nefsimizle mücadele ettiğimiz gün bayram ilan ediyor İslam. Bir ay oruç tutuyorsun. Ondan sonra sana bayram hediye ediyor. Nefsinle mücadele ettin. Bir iki huyunu suyunu değiştirdiysen şimdi bayram yapma hakkındır. Yani nefsine karşı mücadele verebilmek, şeytana karşı mücadele verebilmek, bunu bayram ilan ediyor. Kurban bayramı da aynı şekilde. Kurban bayramı da niye bayramdır? Hazreti İbrahim aleyhisselam orada da nefsiyle mücadele etmişti. Şeytanla mücadele etmişti. Ve şeytan bir taraftan, nefis bir taraftan yapma etme dediği halde İbrahim aleyhisselam nefsini yendi, şeytanı yendi ve eline bıçağı aldı. Ve Allah azze ve celle bundan dolayı ona bayram olarak bunu nasip etti. Yani İslam'a göre nefsini yendiğin her gün bayramdır yani. İslam'ın medeniyeti bunun üzerine kurulmuş yani. İslam medeniyeti nefisle mücadele üzerine kurulmuş. Bize bu mesajı vermek istiyor. Bayramından bile belli. Takvimimizden de belli. Bizim takvimimiz Hicri. Neden İslam başka bir olayı takvimin başlangıcı kabul etmemiş? Mesela Bedir Savaşı'nı takvimin başlangıcı kabul etmemiş. Uhud'u, Hendek'i mesela takvimin başlangıcı kabul etmemiş. Böyle olaylar var. Ama Efendimizin hicretini takvim başlangıcı kabul etmiş. Çünkü medeniyetin başlangıcı hicretle olmuştur. Hicretle medeniyet başlamıştır. Ve Hicret olmadan İslam medeniyeti kurulmayacaktı. Medeniyetimizin kurulmasının başlangıcı hicretle mümkün olduğu için, İslam'da medeniyet dini olduğu için hicreti esas almıştır. Nefsi terbiye esas olduğu için nefsi terbiyeyi esas almıştır. Şimdi mesele tabi sadece oruç tutma değildir. Mesele yani bir Ramazan geldi geçti ama acaba ne kadar tefekkür edebildik, ne kadar muhasebe yapabildik, neyimizi, hangi eğri tarafımızı düzeltebildik, buna bakmak lazım. Eğer böyle bir şey gerçekleşmiyorsa hayatımızda, aslında çok da fazla bayrama hakkımız da yok. Yani Müslümanlara bir şey açısından bakarlar. İşte dünyada Müslümanlara zulüm yapılıyor, aslında gerçek bayram değil bizim bayramımız tarzında. Hatta bizim arkadaşlarımız da bir ara böyle ilahiler söylüyorlardı. Bayramsa bayramınız mübarek olsun diyorlardı. Yani neden? İşte dünyada bu kadar zulüm varken böyle bayram mı olur? Zulüm her zaman var. Günah her zaman var. Alçaklık, hırsızlık, namussuzluk her zaman var. Eğer her böyle olay olduğunda bayram yapmayalım desek, bayram diye bir şey kalmaz. Bayram biter gider. Halbuki İslam bir medeniyettir, bir bütündür. Bu medeniyetin içinde elbette ki bayramı da olacaktır. Bayramsız bir medeniyet olmaz. Medeniyetin içinde her şey olmalı. Bayram da olmalı. Dolayısıyla böylesi bir takım mantıklarla bayramı iptal doğru olamaz. Zulüm her zaman olur. Müslümanlar zulme mücadele eder. Ama bayram günü de bayramlaşır. Böylece o bayramlaşmayı devam ettirmiş olur. O bayramı devam ettirmiş olur. Gelecek nesillere aktarmış olur. Yoksa her bir kötü olay olduğunda bu sene bayram yapmayalım denseydi 1400 yıldır herhalde ancak bir defa iki defa bayram yapılırdı. Çünkü her sene mutlaka bir takım kötü olaylar olmaktadır, olmuştur. O zaman gelecek nesillere bayramı aktarmış olmazdık. Olmazlardı. Biz de öyle yaparsak biz de bizden sonrakilere aktarmış olmayız. Nefisle mücadele İslam'ın esas aldığı bir mücadeledir. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren başlıyor, kıyamete kadar da devam edecek. Şeytanlar bağlanıyor. Ramazan ayında şeytanlar bağlanıyor. Fakat nefisler bağlanmıyor. Şeytanlar bağlanıyor ama insanlar bağlanmıyor. Bazı hadislerde şeytanların bağlandığı bildiriliyor ve bazıları da soruyor. Şeytanlar bağlanıyorsa o zaman bu günahlar nasıl işleniyor? Şeytanlar bağlanıyor, insanlar bağlanmıyor. Şeytanlar bağlanıyor, nefisler bağlanmıyor. Biz şeytanı bağlayamazdık çünkü görmüyoruz. Ona karşı mücadele o şekilde bir bağlama yani şeklinde bir şey yapmamız mümkün değil. O yüzden Allah o işi kendi üzerine almış. Şeytanı ben bağlarım, siz bağlayamazsınız buyurmuş. Onu kendi üzerine almış. Ama nefisleri bağlamayı da bize bırakmış. Oruçla nefisleri bağlamayı bize öğretmiş. İnsanları bağlamayı bize bırakmış. Herkes kendi karısına, kızına, bacısına sahip olacak. Kendi erkek kardeşine, babasına, anasına sahip olacak. Kendi çor çocuğuna sahip olacak, çevresine hakim olacak. Ve bu şekilde onları kontrol altına alacak, Şeytanı Allah kontrol altına alacak, insanları da Müslümanlar, ümmeti Muhammed kontrol altına alacak. Nefisleri de oruç kontrol altına alacak. Böylece hepsi kontrol altına alınmış olacak. Böylece bunun tesiri belki birkaç ay devam edecek. Belki bir yıl devam edecek. Öbür Ramazan'a kadar. Ama Allah görevini yapar da insanlar görevini yapmıyor. Yine insanlar karısına, kızına, bacısına hakim olmuyor. Kardeşine, erkek kardeşine, amcasına, dayısına hakim olmuyor. Çevresine. Yine nefsine hakim olmuyor. Oruç tutuyoruz ama oruç bizi tutmuyor. Halbuki asıl maksut, gaye bu idi yani. Bizim orucu tutmamız değil de orucun bizi tutmasıydı. Maksat oydu. Fakat öyle olmuyor. Biz orucu tutuyoruz, oruç bizi tutamıyor. Çünkü o niyetle oruç tutmuyoruz aslında. Niyette bir hata var. O yüzden oruçlar kısım kısım. Avamın orucu, midesi oruç tutar. O kadar. Havasın orucu, biraz daha önde gelen insanların orucu, azalarıyla oruç tutarlar. Dili, gözü, kulağı, eli, ayağıyla. Bir de mukarrabunun orucu var. Allah'a yaklaştırılmış olan kimselerin orucu. Allah onları tutmuş ve kendisine yaklaştırmış. Onlar Allah'a yaklaşmaya çalışmış. Mukterip olmaya çalışmış. Allah da onu tutmuş, mukarrep yapmış. Kendisine tutmuş, onu yaklaştırmış. Allah'ın tutup yaklaştırdığı daha üstündür tabii ki. Ama önce kul Allah'a yaklaşmaya çalışır, Allah da onu tutar, kendisine yaklaştırır. Önce birinci adımı kul atmalı. Allah o isteği veriyor, o iradeyi veriyor. Kul da adım atıyor, sonra Allah onu tutup kendisine yaklaştırıyor. Mukarrabun olanların orucu kalbiyle oruç tutmaktır. Kalbinde de dünya sevgisi namına bir şey bırakmazlar. Bu makamda oruç tutmuş olanlar, işte oruç onları tutmuştur. Dünya sevgisinden uzaklaştırmıştır. Azalarıyla da oruç tutmuşlardır, kalbiyle de oruç tutmuşlardır. Makbul olan budur. Bir taraftan bu şekilde oruç tutup insan nefsinin terbiye edilmesi ve Allah'a hizmet edebilecek bir hale getirilmesi. Öyle bir insan ki Allah'a hizmet edecek, Allah yolunda koşturacak, canını ve malını feda edebilecek bir insan. Şu anda evet bayram yine yapılacaktır, demin ifade ettim, ama dünyanın her tarafında da Müslümanlara zulüm yapıldı unutulmadan. Oralarda kardeşlerimizin bedenleri öldürülmektedir, buradaki insanımızın da imanı öldürülmektedir, bu da unutulmadan. Arakan'ı da konuşacağız, Suriye'yi de konuşacağız, Irak'ı da, ama buradakini de unutmayacağız. Sanki hep oralarda zulüm var, sanki burası çok güzel. Oradakilerin bedeni ölüyor, bari şehit oluyor. Buradaki ne oluyor? Buradakinin imanı ölüyor. Bir kısmı kafir oluyor, bir kısmı fasık oluyor. Buradaki durum daha fecidir, daha acildir. Başka yerleri konuşurken burayı unutmamalıyız. Komşumuzu unutmamalıyız. Irak'ı konuşuruz, Filistin'i konuşuruz, komşumuzu unuturuz. Bayramlaşmalar sadece bir hal hatır sorma, işte el öpme şekline gelmemeli. Bayramlaşmalarda İslam konuşulmalı. Evinize gelenlerle veya gittiğiniz evlerde gündemi siz tayin etmelisiniz. Cahillerin cahilce ıvır zıvır konuşmalarına müsaade etmeyin. Onlar ıvır zıvır konuşacak. Siz konuyu doğru düzgün bir noktaya getirmeye çalışın. Adam akıllı bir mevzu açın, o mevzuyu konuşun. Fırsattır. Madem herkes geliyor evinize, siz gidiyorsunuz. Gidin, gitmelisiniz, akraba ziyareti yapmalısınız. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Yani bir Müslüman gemide giderken bile cuma günü olsa, yani cuma namazı kılmaları farz değil, seferidirler. Ama olsun, mümkünse kılmalılar. Çıkıp da belki konuşabileceği bir fırsattır, öyle değerlendirmeli. Bu bir fırsattır diye düşünmeli, bunu değerlendireyim diye düşünmeli. Bayramlaşmalar da öyle. Ev ev gezeceksiniz, gezmelisiniz. Gittiğiniz yerlere de bir şeyler bırakmalısınız. Bir şeyler konuşmalısınız. Akrabalarınızdan solcular olacak, sağcısı olacak, tarikatçısı olacak. Hepsi olacak, belki dinsizi de olacak. Konuşacaksınız. Benim de evime geliyor solcu akrabam. Yıllardır gelir, ben de yıllardır anlatırım. Anlata anlata anlata anlata anlamaya başladılar. Dün bir tanesi gelmişti, yine anlatmaya başladım kendisine bir fırsat, bir konunun bir yerinden girdim, bir şeyler anlattım. Ve ben demeden kendisi şu kelimeyi söyledi yani. Şeriat kötü bir şey mi ki sanki? Bu adam solcu, hem de iyi solcu, hem de önde gelen solculardan, hem de Deniz Baykallarla görüşen birisi. Ama bu lafı söyledi. Ben demedim, o dedi. Yıllardan beri konuşuyorum, her geldiğinde sohbet ediyoruz. Dinlemeyi de seviyor, saygılı. O dinliyor, ben de anlatıyorum. Bazı şeylere işte ama şöyle değil mi diyor, ben de öyle değil diyorum, anlatmaya devam ediyorum. Bu şekilde sonunda bu noktaya gelmiş durumda. Haklısın dedi ve dedi dediklerinin hepsini altına imzamı atarım, kalıbımı da basarım dedi. Ben ne anlatırım? Tevhidi anlattım kendisine. O da altına imzamı atarım dedi. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor ama tevhidi kabul etti hiç olmasa. Yani şu akrabamız işte solcudur, öbürü komünisttir, öbürü dinsizdir, öbürü bilmem nedir demeyeceksiniz. Bu memleketin solcusu da hatta komünistim diyeni bile tam komünist değil. Azdır içinden tam olanları. Biraz konuş, göreceksin. Komünist bile aslında tam komünist değil. Öyle bir çevresi oluşmuş, onlara kapılmış gitmiş. Tam anladığından değil. Gene sonuçta Müslüman çocuğu. Tamamen komünist olamıyor. Tamamen din düşmanı olamıyor. Nadirdir öyle olanlar. Onlara bile güzel anlatılsa tekrar düşüneceklerdir. Düşünen insan aramalısınız. Gittiğiniz yerde bakmalısınız. Kim anlar, kim düşünür, kimin kafası çalışır? Ona hitap etmelisiniz. Ve Ramazan bitti ama Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Ramazan'dan sonra da 6 gün oruç tutmayı tavsiye eder. Her kim Şevval ayında 6 gün oruç tutarsa seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur buyuruyor. Nasıl? Bir ay Ramazan orucu en az 10 katıyla sevap verilmektedir. 10 ay tutmuşuz sayılmaktadır. 6 gün daha tuttuğumuz zaman 60 gün sayılmaktadır. 2 ay yani toplam 12 ay yapmış olmaktadır. Dolayısıyla 6 gün daha oruç tutmuş olan, Şevval orucu tutan kimseler yılın tamamını oruçlu geçirmiş gibi olacaklardır. Bunu da arkadaşlarımız ihmal etmesinler. Ve itikafta eğer bir takım kararlar aldıysanız o kararları unutmayın. Ve aldığınız kararlara bağlı kalma konusunda Allah'tan yardım isteyin. Birçok kardeşimiz itikafa girdi. Onlarca camide yüzlerce arkadaşımız itikaf yaptı. Bir kısmı bir hafta kesintisiz, bir kısmı belki 3-5 gün, bir kısmı da en kötü ihtimalle geceleri işten çıkınca geldi, sabahleyin oradan işe gitti. Biz bunu başlattık. Aşağı yukarı 10 senedir bu şekilde camilerde itikaf yapılıyor. Hala daha bize cami cemaatinden katılan olmuyor. Gelip ben de itikafa gireyim, itikaf varmış demek ki dinimizde deyip de katılan hala olmuyor. Diğer cemaatlerden de katılan yok. Meğer ne kadar zor bir şeymiş itikaf. İtikafa katılıp camide rahat rahat oturup Kur'an okumayı göze alamayanlar memleketi değiştirmeyi göze alıyorlar. Memleket değiştirmekten bahsediyorlar. Hayret ediyorum. Halının üzerinde yatmayı göze alamayan adamlar memleket değiştirmekten bahsediyorlar. Hayret ediyorum. Laflar çok büyük ama fiiliyatta çok narin Müslümanlar. Çok korkak, çok narin, dayanıksız, fedakarlık bilmeyen Müslümanlar. Kıymetli kardeşlerim, biz Allah Resulü'nün unutulmuş olan sünnetlerini diriltmek zorundayız. Antep'ten bir kardeşimiz, şu anda belki beni izliyordur, bir rüyasını anlatmıştı bana. Bundan 3-4 ay kadar oldu mu olmadı mı, işte o kadar yaklaşık bir zaman önce rüyasında Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'i görüyor ashabıyla birlikte. İşte bizden de bazı kimseler var, ben de varım ve Efendimiz beni yanına çağırıyor ve oturuyorum dizinin dibine. Bana buyuruyor ki benim sünnetimi siz ihya edeceksiniz, dirilteceksiniz, canlandıracaksınız, ayağa kaldıracaksınız. Benim sünnetimi siz ihya edeceksiniz. Ve 3 tane bayrak veriyor benim elime. Şimdi biz hangi sünneti ihya edeceğiz? Namazın sünnetlerini mi? Bilmeyen yok ki. Tırnak kesme sünnetini mi? Misvakı mı? Neyi ihya edeceğiz? Bunlar herkes biliyor. Allah'ı zikretme sünnetini mi? Neyi ihya edeceğiz? Tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmayı mı? Neyi ihya edeceğiz? Herkes biliyor zaten her şeyi. Bizim ihya edeceğimiz itikaf mı? Eğer bu rüya 10 sene evvel görülmüş olsaydı belki itikaf kastediliyor derdim. Çünkü o zaman başlattık. Hani belki o zaman görülmüş olsaydı bu kastediliyor herhalde derdim. Ama daha büyük bir şey kastediliyor kanaatimce. İtikaf gibi bir şey değil. Evet, o da içindedir. Çünkü o da unutulmuştu. Bakın 10 yıldır yapıyoruz. Kaç şehirde, kaç arkadaşımız, kaç camide, buna rağmen hala millet öğrenemedi. Ama belki farkındasınızdır, Adanalılar için söylüyorum. Mesela camide itikaftayken bazı hocalar konuşuyorlar, merkez camiinden yayın yapılıyor, vaizlerden birkaç tanesi böyle söyledi, şu anda dedi işte bazı camilerde, şu kadar camide, hatta sayı da söylemişler galiba, orayı ben kaçırmışım, şu kadar camide işte itikaf yapılmaktadır gibi, şu kadar işte kardeşlerimiz itikaf yapıyorlar ve bizimle övünüyorlar, halbuki kendileri hayatlarından bir gün itikafa girmemişler. Ama en azından gündeme geldi. En azından artık Merkez Camii'nin mikrofonundan söylenildi. Cemaat duymuş oldu. Demek ki bunlar garip insanlar değilmiş. Demek ki bunların yaptığı garip bir şey değilmiş. Anlamış oldular. Ama tabii yine de katılan yok. Hem katılmazlar hem de şüpheyle bakarlar. Şüphe etmene gerek yok. Gel katıl, beraber yemek yiyelim, beraber oturalım yani. İtikafta devlet kurup devlet yıktığımız yok, korkma yani. Herkes Kur'an okuyor, Allah'ı zikrediyor, kendini muhasebe yapıyor. Kitap okuyorsa kitap okuyor. Yani sen de gel katıl, sen de aynısını yap. Belki katılmıyorlarsa da en azından gündeme geldi. Artık konuşuluyor. Neden daha fazla başarılı olunamadı bu hususta? Demek ki daha çok çalışılması lazım. Daha fazla insanımızın katılması lazım. Eğer Diyanet Başkanı katılmış olsaydı herhalde müftüler de katılırdı. Onlar katılsaydı, müftüler katılsaydı herhalde cami imamları da katılırdı. Cami imamları katılsaydı herhalde cami cemaati da katılırdı. Yani balık baştan kokar misali. Hocalar bunun yalnız lafını yapıyorlar. Çıkıp kürsüde işte Peygamberimiz Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Cebrail aleyhisselamla karşılıklı olarak o güne kadar inmiş olan Kur'an'ı okurlardı birbirlerine. Mukabele yaparlardı falan filan diye anlatıyorlar sadece. Bir gün hayatlarına itikafa girmemişler. Yalnızca konuşma. Böyle olunca tabii cemaat öğrenmiyor gerçekten. Sadece lafta gelip geçiyor, unutuyor insanlar. Tam anlamıyorlar bile. Bu kadar yıldır bunun lafı edilir. Ama ilk mesela başladığımızda şaşıran insanlar vardı. Demek ki kimse o lafları duymamış. Yani bu yıllardır konuşulur. Peygamberimiz böyle yapardı. Sanki bu peygambere has bir şey sanki. Gibi anlatılıyor yani. Sanki bu zamanda olmaz gibi anlatılıyor. Ama bizim ihya edeceğimiz sünnet sadece bu olamaz. Kıymetli kardeşlerim, hem gelişmeler hem benim gördüklerim hem de sadıka rüyalarla anlaşılıyor ki bize bir görev verilmiştir. Ve bu görev Allah Resulü'nün sünnetini ihya etme görevidir. Hangi sünnetini ama? Demin dedim yani, her sünnet biliniyor zaten. Ben ne öğreteceğim millete? Namazın sünnetini mi öğreteceğim? Hepsi biliniyor zaten. Bilinmeyen Allah Resulü'nün hareket metodudur. Ve Peygamberimizin en büyük sünneti de budur. Ne kadar acıdır ki Efendimizin kolay ve basit sünnetlerini öğrenenler, bunun üzerinde duranlar, çok büyütenler, yani tırnak kesmesine varana kadar, sünnet namaza varana kadar çok üzerinde duranlar, çok büyütenler Efendimizin en büyük sünnetini ihmal etmektedirler. En büyük sünneti onun peygamberi bir hareket metodu izlemiş olmasıdır. Hiç taviz vermemesidir. La ilahe illallah diyerek başlamasıdır. Tevhidi öne koymasıdır. Bunun üzerinde hiç durmamaktadırlar. Halbuki peygamberi tarif et desen bana, ya da peygamberimizin en büyük sünneti nedir deseniz, en büyük sünneti budur derdim. Hatta yalnız peygamberimizin değil, bütün peygamberlerin ortak sünnetidir. Hepsi bu hareket metodunu izlemiştir. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkmıştır. Namazla, oruçla, şunla bunla işe başlamamıştır. Tevhidle işe başlamıştır. Ve de dinden de taviz vermemiştir. Dimdik durmuştur. Saldırmamıştır. Ama taviz de vermemiştir, eğilmemiştir. Dengeli bir yol izlemiştir. Ne saldırmıştır, onlara fırsat vermemiştir, saldırmaları için onlara fırsat vermemiştir, gücünün üzerinde de iş yapmamıştır, ama aynı zamanda da dik durmuştur, eğilmemiştir. Bizim Türkiye'ye, belki Türkiye dışında da yaşayan kardeşlerimiz, bizi tanıyanlar, birçok kardeşimize öğretmemiz gereken budur. Peygamberi hareket metodu ve biz bu sünneti ihya etmekle görevliyiz. Tüm kardeşlerimiz bunun farkında olmalıdırlar diyerek ben konuşmayı bitireyim. Gerek Adana'da, gerek Adana dışında tüm kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyorum. Bizi şu anda internetten izleyen, yurt dışı, yurt içi de izleyen bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Bu Ramazan ayında Allah Azze ve Celle bir takım kötü huylarımızdan bizi kurtarsın ve evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayından hakkıyla istifade etmiş olmayı bizlere nasip eylesin. Genel olarak hepinizin bayramını tebrik ediyorum ve bayramlaşmak isteyen kardeşlerimizle de burada bayramlaşacağız diyerek konuşmayı bitirelim. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.